Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız Meraklısına Bilim'den. Herkese iyi akşamlar. Bu bölümümüzde koronavirüs salgını sürecinde etkin sağlık iletişimini konuşacağız. Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları öğretim üyesi, sağlık antropolojisi, beden antropolojisi, toplumsal cinsiyet üzerine çalışan doçent doktor Ayşecan Terzioğlu ile birlikte olacağız. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum. Davet için çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Şimdi bu yayındaki planımız salgın dönemindeki farklı ülkelerin farklı stratejiler belirlemesi ve uygulaması üzerinden bu durumu değerlendireceğiz. Ne yapıldı, ne daha iyi yapılabilirdi, nasıl bir süreç geçirdik biraz bunlara bakacağız. İlk önce genel bir soruyla başlayacağım. Dünyanın ve Türkiye'nin performansını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir dönem geçirdik biz?
Evet, oldukça zor bir dönem geçirdik ve hala geçiriyoruz. Yani şuna ben dikkatinizi de çekmek istiyorum. Bu ara özellikle belki de aşıların da uygulanmasıyla beraber dünyanın çeşitli yerlerinde sanki pandemi geçmiş gibi pandemiden geçmiş zamanla bahsediyoruz. Oysa ki pandemi bitmedi. Bunun farkına varmamız lazım. Belki çeşitli aşamalardan geçti pandeminin başı, belki yazın ortası birazcık daha önlemlerin azaldığı, korku paniğin azaldığı bir orta dönem vardı. Hatta açılmalar, normal hayata, yeni normal hayata dönüşler oldu. Ve fakat şimdi havaların tekrar soğumasıyla o açılmaların bedelini ödememizle dünyada aslında sonra tekrardan biliyorsunuz sayılar arttı, hasta sayıları, ölüm sayıları dünyada. Dolayısıyla üç farklı dönemdeyiz. Şu anda aşılar uygulanıyor ama biliyorsunuz aşıların uygulanmasında da son derece büyük problemler var, dağıtılmasında, aşıya erişimde. Bütün dünyada problemler var. Önce kimler uygulanacak, ne zaman uygulanacak? Türkiye'de de problemler var. Aşı randevusu almakta mesela. Ve işte bu sıraların beklenmesi, ikinci dozların ne zaman geleceği konusunda. Hani bu pandeminin verdiği korku, belirsizlik, panik ortamı hala devam ediyor. Yani hala aslında pandemiden ve pandeminin etkilerinden şimdiki zamanda maalesef söz edebiliriz. Dünya tabii nasıl etkilendi diye sorarsak genel olarak genellemek gerekirse son derece hazırlıksız yakalandı. Yani tabii ki yakın zamanlarda işte yani 2000'lerden itibaren diye bakarsak Ebola, kuş gribi, domuz gribi gibi çeşitli dünyayı etkileyen salgınlar vardı. Ve fakat bunlara pandemi demek çok zor. Çünkü belli ülkelerin belli kesimlerini etkiledi. Bu kadar yaygın, bu kadar öldürücü yani COVID-19 kadar olmadı. Dolayısıyla belki de en son 1980'lerde ilk HIV/AIDS paniği son yıllarda düşünebileceğimiz ama ondan da bir 30-40 yıl geçtiğini düşünürsek dolayısıyla bu kadar büyük çaplı bir pandemi kimsenin beklemediği bir şeydi. Belki çevreciler dışında, çevreciler çünkü farkındalardı bu küresel iklim krizini düşünenler, işte hayvanların habitatını, işte doğayı ne kadar tahrip ettiğimiz ve bunun aslında bunun bize bir bedeli olacağı, dolayısıyla hayvanlarla insanların arasındaki yaşamsal sınırların geçildiğini, hastalıkların oradan geldiğini söyleyen. O yüzden çevreciler bu kadar çok paniğe kapılmadılar. Çevre konularını çalışan bilim insanları diyeyim. Ama sağlık politikalarını yapanlar ve uygulayanlar, sağlık çalışanları hazırlıksızlardı. Belki biraz Türkiye'de bir parça daha iyiydi aslında. Bu özellikle çok sevdiğim arkadaşım Fatih Artvinli'nin halk sağlığı, sağlık tarihi çalışan da bahsettiği gibi bir kurumsal hafızamız vardı. Bir halk sağlığı kültürü vardı. Yani 1980'lerde hem Türkiye HIV/AIDS ile savaştı hem de yani ya da mücadele etti diyelim, savaş metaforu kullanmayalım. Ve aynı zamanda 1986'da hani yaşıt tutanlarımız hatırlar ya da bu konularla ilgilenenlerimiz bir Çernobil krizi yaşadı Türkiye. Yani radyasyonlu bulutların Rusya'dan, Ukrayna'dan gelişiyle beraber bizde Türkiye'de işte nehirlerin, toprağın ve buradan alınan çay ve fındık gibi Karadeniz'deki, Trakya'daki ürünlerin radyoaktivite ürünlerinin oranının önemli ölçüde arttığını gördü ve kanserlerin artışıyla 80'lerin sonundan itibaren mücadele etti. Dolayısıyla bizde yaşı tutanlar diyelim küresel sağlık krizi kavramına son derece hakimlerdi. Ya da halk sağlığı geleneğinden gelen diyeyim 1960'larda 70'lerde Türkiye'de son derece önemli olan halk sağlığı geleneğinden gelen sağlık çalışanları çok çabuk organize oldular. Çok çabuk sosyal mesafe, hijyen, maske neden önemlidir? Bunu halka anlatabildiler büyük ölçüde. Bunlar Türkiye'nin artıları. Yani Türkiye'yi hep eleştiriyoruz. Eleştirdiğimiz konular son derece var. Haklı da eleştiriyoruz bu pandemide özellikle ilk dönemlerde sayıların detaylı verilmemesi, vaka sayılarının, coğrafi dağılımlarının, mesleki yaş dağılımları, kaç mülteci mesela bugün hala bilmiyoruz. Covid-19 kaç Suriyeli Covid-19'a yakalandı, kaçı öldü? Hala detaylı sayılara ve çok güvenilir, şeffaf sayılara ulaşmış değiliz. Yani burada eleştirebiliriz. Ve fakat yani doğru yaptığı Türkiye'nin şeyleri de söyleyebiliriz. Sağlık haberlerinin verilmesinde belki de işte neden yasaklar önemli bunların anlatmasında kısmen Türkiye'nin doğru şeyler yaptığına, Türkiye'de sağlık çalışanlarının, sağlık uzmanlarının doğru şeyler yaptığına da inanıyorum ben. Yani bunu sadece yasakçı zihniyet, yasak demek yeterli değil. Neden ve nasıl yasak olduğunu, bu yasağın arkasındaki mantığı tıbbi dille değil, günlük dille, günlük dille anlatmak lazım. Türkiye büyük ölçüde bu halk sağlığı kültüründen gelen, özellikle devlet hastanelerinde, Çapa, Cerrahpaşa, Hacettepe, Ankara Üniversitesi hastanelerinde güzel anlatıldığını düşünüyorum. Tabii ben bir hata, bir artı eksiden gidiyorum sanırım. Sokağa çıkma yasakları tam olarak uygulanmaması, tam olarak bu kısmi karantinalar, yani işte bu hep dalga geçilen şey virüs, işte gece hayatı olmayan virüs, hafta sonları çıkmayan, hafta içleri uyuyan virüs, ders çalışıyor falan gibilerden. Hani burada tabii ki sorunlar vardı ya da hani halk sağlığı geleneği diyorum ama halk sağlığında çok ciddi de bir şey var tabii ki. Kırılgan gruplara odaklanma var. Mesela evsizler, mesela işsizler, mesela göçmen ve mülteciler ya da yoksul yaşlılar, yoksullar. Bu kırılgan kesimlere çok fazlasıyla erişilemedi aslında, kısmen erişildi. Ve fakat yani şöyle de bir şey var, biz en zayıf halkımız kadar güçlüyüz. Yani en bu virüse ya da sağlık sorunlarından, kronik sağlık sorunlarından muzdarip olan, en bu virüse yakalanma ihtimali olan, yani evin içinde kendini izole edemeyen, kargo çalışanları gibi, market çalışanları gibi, sağlık en önemlisi, yani kendi sağlıklarından olup bizlerin toplumun sağlığını iyileştirmeye çalışan sağlık çalışanları gibi bu kırılgan ve virüs açık kesimlerin kesimlere özel sağlık politikası yapılamadığı için de bu konuda da büyük bir eksisi oldu Türkiye'nin. Yani iyi yaptığı taraflar belki sağlık iletişimi kısmen ama kısmi karantina ve işte kırılgan gruplara erişememe Türkiye'nin büyük dezavantajları oldu. Hangi ülke iyi yaptı deseniz zaten hani sizin de verdiğiniz yani sorularda olan örnekler Almanya tabii ki, Yeni Zelanda, Çin otoriter bir şekilde yanaştı ama hani Çin'de o otoriterizme bayağı alışıldığı için yani görünürde güçlü oldu. Ama tabii biz burada uzun ve kısa vadede de bakmalıyız. Otoriterlik kısa vadede etki ediyor. Bu sosyal psikologlar da çok iyi bilir. Yani daha çok ikna etmek, açıklamak önemli. Niye bunlar yasak? O zaman tabii uzun vadede oluyor. Genellikle altı diyebilirim. Buyurun.
Ciddi bir tartışma yaratmıştı Çin'le ilgili. Otoriterlik işe yarıyor mu yaramıyor mu, ona geleceğiz ama şimdi bütün hem Türkiye'nin performansını hem de dünyanın tümü değerlendirirken arada bunu sorayım. Biyopolitika diye bir kavram girdi hayatımıza. Biz bu konulara dışarıdan bakan kişiler olarak yeni yeni duyduğumuz bir kelime oldu. Bu ne demek? Biyopolitika nedir ve doğru biyopolitika nasıl belirlenir? Bunu sorarak devam edelim.
Tabii ki. Biyopolitika aslında yani biyo iktidar kavramıyla çok yakından ilişkili. Aslında hani doğru şimdi daha çok konuşuluyor bu konuda ama 1978-79 yıllarında ilk ortaya atılıyor. Bu çok önemli, bizleri de çok etkileyen, hani bugünün sosyal bilimlerini, felsefesini çok etkileyen Fransız filozof Michel Foucault'un Collège de France'da verdiği derslerden, öğrencilerinin o ders notlarını değerlemesinde biz ilk defa karşımıza çıkıyor. Ve işte Foucault bunu ortaya atıyor ve şöyle söylüyor. Yani bedenin bakımı, bedenin sağlığı, nüfusun sağlığı üzerinden yapılan politika, yani demograflardan tutun sağlık çalışanlarına, sosyal bilimcilere, siyasetçilere, herkes beden üzerine, yaşam, ölüm, bedensel süreçler, doğum üzerine ne gibi politikalar üretiyor ve ne gibi dinamikler, hangi aktörler ne gibi dinamiklerle bu politikaları üretiyor. Yani Foucault'u bilenleriniz bilir, burada böyle bir şey var. Hani güç diyor, atomize bir şekilde kılcal damarlar gibi, hani belli Marx gibi belli sınıfların çatışması değil, atomize, yani her karşılaşma farklı aktörlerin, bir doktor ve hastası, bir atıyorum bir siyaset bilimciyle bir sağlık bilimcinin karşılaşması, her aktörün bu biyopolitikada, her aktörün, her kurumun gündelik hayat karşılaşmaları aslında bir güç müzakeresidir diyor. Yani hani bir sağlıkla ilgili bir diskurun nasıl içselleştirildiği, bu diskura nasıl karşı çıkıldığı, bu diskurun nasıl işte başka insanlar tarafından tartışıldığı, hangi kavramlarla, hangi sahiplerle. Yalnız şöyle bir şey oluyor. Foucault bu konuyu bu derslerinde ortaya atıyor ve History of Sexuality diye işte İngilizce'ye çevrilen, bizde de cinselliğin tarihi diye çevrildi. Ve bu çok büyük, uzun soluklu bir proje. 80'lerde yazmaya başlıyor. Bu kitapta, bu seride ben bu konuyu açacağım diyor. Fakat AIDS'den öldüğü için 80'lerin sonlarına doğru maalesef çok açamıyor. Yani biz bu kadarını Foucault'dan öğreniyoruz. Daha sonra 2000'lerde Nicholas Rose, The Politics of Life Itself kitabında açıyor, İngiliz antropolog. Orada biyopolitikaya iki tane çok önemli açılım getiriyor Nicholas Rose. Diyor ki aslında biyopolitika üzerinden biz bugün hem kolektif hem bireysel aidiyetlerimizi belirliyoruz. Mesela benim bir doktora öğrencimin de çalıştığı, çocuk sahibi olmak isteyen LGBT'yi artılar. Yani burada hem aslında biyopolitikanın bir kimlik politikası olduğuna işaret ediyor Nicholas Rose ve bir kimlik politikasına tekabül ettiğini, karşılık geldiğini açıklıyor bize bu kitabında. Hem de şöyle bir şey söylüyor, tam da bu pandemiye bağlayabileceğimiz bir konu. Biliyorsunuzdur antropolojide, şimdi Anthropology of Affect, yani duygulanım antropolojisi diye çeviriyorlar. Duyguların antropolojisi çok öne çıkıyor. Nicholas Rose da, yani bu çalışmalar, bu konuya önem veren, şöyle bir şey söylüyor. Biyopolitika sadece böyle kuru kuruya şunlar doğurabilir, bu kişileri ölmeye bırakabiliriz, bu kişiler yaşasın, şu kişilerin hastalığına şöyle bir fon ayıracağız, değildir diyor. Tam tersi, yani böyle kuru kuru duygulardan azade olmaz. Tam tersi, kişilerin korkularını ve arzularını yönetme politikasıdır, yönlendirme politikasıdır. Nedir sağlık alanında kişilerin korku ve arzuları? Tabii ki hastalık kapma ve ölmeye korkusu, hastalık bulaştırma yakınlarına, sevdiklerine korkusu. Arzulara gelirsek de tabii ki sağlıklı olma, sağlıklı bir yaşam sürme arzusu. Şimdi burada şey çok çok önemli, onu da son bir söyleyeyim. sağlık kavramı 80'lerden itibaren, 1980'lerden itibaren hem toplumda hem sağlık politikaları yapıcılarında hem de sağlık çalışanlarında çok önemli bir değişim, dönüşüm geçiriyor. Sağlık 1948 Dünya Sağlık Örgütü bildirisinde temel insan hakkı olarak tanımlanırken 80'lerin küresel neoliberal politikaları ışığı altında sağlıkta, sağlık kurumlarında, hastanelerde, tıp fakültelerinde özelleştirmeyle beraber gelen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de politikalarının değişimiyle beraber gelen temel insan hakkı, yaşama hakkına bağlı olarak gelen temel insan hakkından bireylerin sorumluluğu olan sağlık anlamına geliyor. Yani bu da şöyle ki, ne devlet ne devletler üstü bir kurum aslında kişilerin sağlığını korumaktan birinci derecede sorumlu değil. Kim sorumlu? Kişilerin sağlığından, kişilerin kendi. Yani siz hasta olmamak için elinizden geleni yapacaksınız. Yani bütün sosyal, ekonomik olanaklarınızı seferber edeceksiniz. En sağlıklı, optimum sağlıklı yaşayabilmeniz için. Hani bir şirketin yöneticisi gibi, vücudunuzu kendinizin şirketi gibi düşünün. İşte fit olmalıyım, zinde olmalıyım. Hatırlarsanız bu 80'lerde aerobik krizleri başlamıştı. Sonra jogging oldu, şimdi pilates. Hani her zaman böyle bir müthiş bir zayıflama ve kaslı olma endüstrisi var. Mümkünse arzu artık sadece sağlıklı olmak değil. Yani böyle 70'lerin 30'larında gibi gözükmek ya da yüzlerinde hala işte çok zinde ve fit olmak. Hani böyle bir arzu sonsuza doğru gidiyor. Korku ama hala aynı. Yani hasta olmayayım. Dolayısıyla burada tabii yani bütün bu arzu korku yönetimine COVID-19 büyük bir balta vurdu. Yani biraz da hani çok sağlıklıyız, süperiz. Şimdi eve kapanmak zorundayız. Hani nasıl bu şeyi sağlıklı olmayı sürdüreceğiz? Yani insanların hem sağlık anlayışlarını sorguladı hem de konfor alanlarından bu konuda çıkmalarını sağladı açıkçası.
Yönetimlerimiz korkularımızın çok tavan yaptığı dönemler geçirdik. Özellikle ilk zamanlarında salgının ciddi bir bilgi kirliliği, yanlış bilgi paylaşımı dönemlerini hepimiz yaşadık. O WhatsApp'tan gelen, Facebook'tan gelen bilgiler vesaire. Bu bilgi kirliliğiyle ilgili şimdi nasıl gidiyoruz? Bir parça azaldı mı? Ve bu infodemi diye bir kavram var burada.
Tabii. Gerçekten çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. İnfodemi bizler, biz sosyal bilimciler yani neredeyse pandemi kadar zararlı olduğunu düşünüyoruz. Hatta infodeminin pandeminin yayılmasına ve pandeminin bitmemesine sebep olduğunu düşünüyoruz. Çok zararlı. Çünkü yani öyle bir şey ki yani gerçekten sizin dediğiniz gibi ilk neredeyse gününden itibaren, hatta Türkiye'ye gelmeden de önce yani fantastik bilgiler gerçekten etrafta dolaşıyordu. Hatırlarsınız yani Türk genine işlemez COVID-19 gibi böyle hani çılgın çılgın fikirler ve işin açıkçası da maalesef bunlar bayağı bir takım insanlar da inanıyorlardı, yayıyorlardı dediğiniz gibi medyadan, sosyal medyadan, WhatsApp gruplarından. Neden oluyor diye bakarsak tabii infodemi, büyük bir bilgi açlığı, büyük bir bilgi boşluğu var. Yani yeni bir virüs tam olarak ilk başta nereden nasıl yayılıyor bilinmiyor. Ve bir an önce insanlar bu korkudan, demin bahsettiğim korku, panik, anksiyeteden dolayı, bu belirsizliklerden dolayı bir an önce en doğru, en tıbbi olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşmak istiyorlar. Fakat şimdi en doğru ile en hızlı burada birbirleriyle çelişebiliyor tıp alanında özellikle. Neden? Çünkü bir tıp deneyinin yapılması, bir tıp araştırmasının yapılması, bir tıbbi bilginin kanıda dayalı olarak üretilmesi vakit alıyor. Yani bu dünden yarına olabilecek bir şey değil. Aynı şey aşıda da oldu. Bir aşının test edilmesi, çeşitli fazlardan, faz testlerden geçmesi vakit alıyor. Dolayısıyla ne oldu? Bir süre hani bu arz talep dengesi olarak düşündüğümüzde korkunç bir bilgi açlığı ve bilgiye olan istek ve arz var. Tıptan bilgi aynı hızda gelmiyor. gelemiyor. Tıbbi araştırmaların doğası, naturası özelliğiyle. Artı tabii hani tıp da sosyal kültürel bir alan, bu konularda aktarılan fonlar, işte efendim hangi enstitülerde araştırıldığı, bunların işte nasıl eğilindiği bu hastalıklara, yani çok uzun bir süre enfeksiyonlara, bulaşıcı hastalıkları yendik diye düşündüğü için tıp çok uzun süredir kanser, kalp hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalıklara daha çok ağırlık vermişti 2000'lerden itibaren. Şimdi bir anda tekrar enfeksiyonlar, tekrar COVID. Yani bu geçişi de, bu kaymayı da yapması biraz vakit aldı. Dolayısıyla bu bilgi açlığı, bilgi boşluğundan infodemi de oluştu. Tabii ikinci neden de bir şekilde bu evlere kapanıp bu rahatlık alanımız gidince bayağı bir gündelik hayat alışkanlıklarımız, sosyal alışkanlıklarımız değişir oldu. Ne oldu? Kamusal alan artık bilgisayarlarımızın ekranlarına, cep telefonu ekranlarınıza, sizin dediğiniz gibi WhatsApp'tan gelen haberlere dayanır oldu. Yani ekrana sığmaya başladı kamusal alan ve herkes takip ettiği link kadar, hangi linkleri takip ediyorsa oralardan bilgi almaya başladı. Tabii bu müthiş bir bias sample, yani müthiş bir taraflı bilgi. Hani sürekli belli bir yerden beslendiğinizi düşünün. Biz çoğu zaman hep aynı gazeteleri yüzlerce gün okuyoruz ya da aynı linklerden besleniyoruz. Bir de öbür tarafın, karşı tarafın bahsettiği ne, ona mesela daha az kulak veriyorsunuz. Böyle bir ne diyeyim, hem yani işte bu biz pandemide özellikle bunu çok söylüyoruz. Büyük enfeksiyonlarda, büyük salgın hastalıklarda toplumsal politik kutuplaşmalar, eşitsizlikler, sorunlar son derece daha belirgin oluyor. Hem daha artıyor hem daha görünür oluyor. Dolayısıyla bu Fodemi oradan da etkilendi. Bir ben ve öteki oluştu. Bu Filistinli felsefeci Edward Said'in de dediği gibi, hani öteki üzerinden biz kurgulamaya başladık. İşte yaşlılar, evsizler, işsiz insanlar, göçmenler hastalık yayabilir. Onlardan kaçınırsak, bu biraz da ötekileştirici politikasına da işte göz önüne seriyor infodeminin. Onlardan kaçınırsak hasta olmayız. Yani orada bir infodeminin tabii korkuları yapay bir şekilde yönetmesi var. Hani şu insanlar tehlikeli, potansiyel olarak hasta olmaya veya bulaştırmaya yatkın, kaçınalım. Dolayısıyla insanlara geçici ve yanlış bir rahatlama da veriyor infodemi. Ve dediğiniz şey çok doğru. Zaman içerisinde hastalık hakkında, bulaş yolları hakkında daha çok bilgilendiğimiz zaman fark ettik ki aslında bu bir öteki hastalığı değil, herkese bulaşabiliyor. Bazı insanlarda semptomları daha hafif gözüküyor. Gençler gibi mesela. Ama onlar da tabii bir sürü insana bulaştırabiliyor. Artı şeyi öğrendik sanırım. Biraz daha sağlık okuryazarı olduk. Yani her ilk duyduğumuza inanmayalım. İşte çatal bıçakları, işte ne bileyim yemekleri çamaşır suyundan geçirmek falan. İlk zamanlar hakikaten ekstrem bir takım önlemler alınıyordu. Daha sonra birazcık daha hem tabii bilgi yavaş yavaş hem gelmeye, hem gündelik hayat diliyle aktarılmaya güzelce başladı. Hem yani öteki başta gruplara öyle yönelerek biz fark ettik bunun daha iyi başa çıkılacağını. İyi örnekleri gördükçe bir parça daha biyopolitikamız toparladı diye düşünüyorum.
Bir parça, ama yine de tam olarak yetmiyor galiba. Çünkü ilk önce az bilgi yüzünden de belki hatalı bilgiler yayıldı, ama şimdi birçok kaynaktan doğru bilgiler yayılsa da bu yanlış bilgilerin de yayılması devam ediyor. Hem bunu engellemek ve azaltmak için ne yapılıyor, bunu soralım. Bir de siyasetçilerin de rolü burada önemli herhalde. Yani Trump Çin virüsü demeye devam ettiği sürece konu uzmanlarının doğruyu anlatmasının da ne kadar faydası oluyor? Bu bir soru işareti. Bu konudaki bu yanlış bilgi yayıncıları da belki konuşmak lazım.
Tabii ki. Çok teşekkürler. Şeffaflık Ne kadar detaylı bilgi verirseniz, ne kadar şeffaf olursanız, nerelerde ne kadar yayıldı, işte dediğim gibi bu Türkiye'de özellikle ilk aylarda son derece yanlış, eksik yapılan bir şeydi. O kadar güven duygusu olur. Yani bu üç belki aktör saydım size, işte sağlık çalışanları, sağlık uzmanları, sağlık politikaları yapıcıları ve politikacılar ve toplum. Yani bu üç ayağın birbirleriyle, birbirlerine güven duymaları lazım ve güven de son derece şeffaf olmaktan geçiyor ve detaylı bilgi vermekten geçiyor ve birbirlerinin korku ve arzularını hangi sahiplerle oluşturduklarını, nerelerden konuştuklarını, korku ve arzularını nerelerden yapılandırdıklarını çok iyi anlamak gerekiyor. Bugün şunu düşünün, yani biz politikacılar, sağlık uzmanları, sağlık çalışanları ve toplum diyoruz. Bu üç ayağın gerçekten demokratik, kapsayıcı, eşitlikçi bir şekilde bir araya geldiği bir platform var mı? Yani mesela bir dernek gibi ya da mesela bir atıyorum bir sosyal medya platformu gibi kısıtlı ölçüde var ama sistematik olarak yok. Yani benim aslında burada en çok dikkatinizi çekmek istediğim şey infodeminin biraz da bu şeffaf olunmaması, detaycı olunmaması ve güven olmamasından dolayı gelen birbirini yeterince tanımama, empati kuramama ve bütün bunların verdiği bir iletişim kopukluğundan kaynaklandığını söylemek istiyorum. Yani bu iletişim kopukluğu neden? Mesela infodemi hakkında biz bir master öğrencimle şimdi bir araştırma yapıyoruz. Mesela en çok olan ülkeler Türkiye ve Amerika, en az olan ülke Almanya ve Fransa. Neden? Bir sürü şey çünkü açıklanıyor. Talep edilen, toplumdan talep edilen bilgi büyük ölçüde oralarda veriliyor. Dolayısıyla bilgi boşlukları hurafelerle, şehir efsaneleriyle doldurulmuyor. Dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani Amerika'da yapılan bir araştırma var. Bizim araştırmamıza da aslında son derece ilham veren. Hangi gruplar bakıyor diyor. Hangi gruplar infodemi bilgilerini yani yanlış bilgileri Twitter'dan yayıyor. Yani şey toplumsal cinsiyete bakıyor. Kadınlar mı erkekler mi LGBTİ mi? Şeye bakıyor. Üniversite mi eğitime bakıyor. Hangi partiye oy verdiğine bakıyor. Birçok bağımsız değişkene bakıyor ve çok enteresan. Parti fark etmiyor Amerika gibi bir yerde. Eğitim durumu fark etmiyor. Kadın veya erkek olması fark ediyor. Kadınlar çok daha az, yani bunu tabii Türkiye'de hiç yapılmadı böyle bir kırılmalara görmedik hangi segmentler. Ama kadınlar çok daha az infodemik bilgiler yayıyorlar. Neden diyor? Çünkü yani onlar tabii bu araştırmayı yapanların, halk sağlıkçılarının yorumları. Kadınlar her zaman işte geleneksel olarak işte aile sağlığı, çocuk sağlığı, işte koruyucu sağlık, koruyucu önleyici halk sağlığı, hastalıklar başlamadan önceki işte alınacak tedbirler hep ailede kadınların sorumluluğunda. Dolayısıyla kadınlar gündelik sağlık bilgilerine çok daha vakıflar ve hangi bilgi ekstrem yanlış, hangi bilgi birisini dışlıyor, hangi bilgi aklı selim mantığa uyuyor, illa bilimsel kanıda dayalı mı onu ölçemese de hani bu bilgi çok ekstrem ya da maskeyi takıyor ki çünkü hani koruma kollama dürtüsü ona sosyal olarak zaten tradisyonel geleneksel ailevi rollerle veriliyor kadına ve kadın da bu rolü aslında hani infodemiyi yaymayarak gayet hani aslında iyi bir şekilde bir şekilde cevap veriyor bu role karşı. Dolayısıyla evet yani biz de şimdi bu yeni bir araştırmamız var. Hemen araştırmamın şeysini yapayım reklamını. Ona bakmak istiyoruz. Türkiye'de kimler yayıyor infodemiyi? İşte eğitim, meslek, toplumsal cinsiyet bu konularda etken mi yani ya da yaş mesela yani yaşın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani yaşlıların kırılgan olduğunu ve daha çok etkilendiklerini söyledik fiziksel olarak. Ama ben hani genç öğrencilerimle çok yakın olduğum için biliyorum. Onlar da psikolojik olarak çok etkilendiler. Yani onların küresel sağlık krizi hafızalarında yok. Çernobil'i yaşamamışlar. AIDS, HIV onların film pandemisi filmlerden, kitaplardan bildiği bir şey. Dolayısıyla ben okulun ilk kapandığı gün hani ağlayan öğrencilerimi hatırlıyorum. Ağlayarak yurdu boşalttıklarını hatırlıyorum. Daha sonra yani şimdiki öğrencilerimle de hala artık dışarı çıkmak istiyoruz. Yani evde tutamıyoruz gençliği gibi böyle bir durum var. Artı hani benim çocukluğu çok arkadaşlarım var. Çocukların da çok etkilendiğini görüyorum. Geçen gün beni çok sevindiren bir gelişme oldu. Bir kitapçıda çocuklara COVID-19'un nasıl anlatıldığını bir çocuk kitabında gördüm. İşte doğru etkin sağlık iletişimi bu. Bir anneye bunu yüklemektense bunu uzmanları tarafından, mesela bilim kurulunun böyle şeyler yapması lazım. Çocuklara nasıl anlatırız? Bir çocuk kitabı, hani COVID-19'u böyle yeşil, böyle iğrenç bir mikro olarak ama tatlı da bir tarafı var. Böyle Grinch gibi öyle çizmiş. Çok mantıklı. Hani farklı segmentlere nasıl doğru sağlık eğitimini ve hani maske, mesafe, hijyen böyle slogan gibi yasakları söylüyoruz. Altındaki nedenler ve gençlere aynı zamanda küçük de bir şey söyleyeyim bu özgürlük kavramı üzerine. Hani ben maske takmama, bu özellikle Fransa'da gençlik arasında da çok tartışılan bir şey. Maske takmama özgürlüğüne sahibim diyor mesela. Ya da işte ben diyor ki evdeyim zaten hani kimseye de bulaştırmam. Hayır, böyle bir özgürlük yok. Yani ya da işte ellerimi sürekli yıkama, kolonya yani. Bu şöyle bir şey biliyorsunuz, toplumsal musabakat ya yani toplumsal sözleşme diye bir şey var ve hani sizin özgürlüğünüz başkasınınkinin başladığı yerde bitiyor. Bunu anlatmak ve yani maske, mesafe, hijyen sadece kendi sağlığınızı korumak için değil, çevrenizdekilere de bulaştırmamanız için önemli. Yakınınızdan geçen, sizinle kapalı bir mesafede olan kişiler için de. Çünkü yani siz bu virüsü görmüyorsunuz. Her an bir risk var, risk algısı var. Bu risk algısını yönetebilmek önemli ve bunun neden önemli olduğu ve bunun kişisel özgürlüklerle değil bir arada toplumsal olarak hem fiziksel hem ruhsal olarak sağlıklı yaşamayla ilgisi olduğunu açıklamak lazım. Yani felsefi
özgürlük demişken Çin örneğini de belki konuşmak gerekir tam bu noktada. Çünkü oradaki otoriter yönetimin de sağlık salgını yönetmede çok işe yaradığı konuşulmuştu. Böyle mi oldu? Çin başarılı oldu mu? Olduysa bu yüzden mi oldu?
Şöyle yani o demin ilk başta size anlatmaya çalıştığım şey bir parça da buydu. Yani şu anda hala dili geçmiş zaman başarı konusunda bile konuşamıyoruz. Çünkü çok gelgitli. Yani Çin tabii ki yani şu anda Wuhan'da hani kalabalık konserler oluyor. Hayat yani işte başlayan yerde pandemide şu anda hani neredeyse normale döndü. Ama hiçbir sağlıkçı şu anda pandeminin eradike yani virüsün eradike edildiğini söylemiyor. Bilemiyor henüz ve yani hani tekrar olma ihtimali de var. Şöyle işte otorite kısa vadede ya da yasaklar kısa vadede etki ediyor. Burada şeyi anlatmak istiyorum. Bu Telek'ten böyle bir pandemi salgın kitabı çıktı. Orada siyaset bilimci Profesör Doktor Ayşen Uysal çok güzel anlatıyor. Yani teknolojiyle insanların yani asıl teknolojik araçlar yöntemiyle insanların hayatlarının kontrol edilmesi nedir? Bugün mesela Türkiye'de HES kodu, termal kameralar, işte yani daha ilerlemiş gelişmiş ülkelerde teknolojik olarak yapılan dronlar, aplikasyonlar, yani bugün hangi işte kampüse girip giremediğiniz ya da hangi alışveriş merkezine girdiğiniz aslında bayağı takip ediliyorsunuz. Yani büyük birader usulü ve teknoloji bunu işte HES koduyla onunla bununla yapıyor. Yani teknoloji bugün bir parça yani hem tabii yani toplum sağlığını korumaya hem de insan hareketlerini, insanların özgürlüklerini aslında devlet ne diyeyim devlet gözetimine alıyor. Bu bir aslında panoptikon yani yine Foucault'dan bahsedersen Bentham'ın ortaya attığı siz belki bu kadar takip edildiğinizi görmüyorsunuz, fark etmiyorsunuz. Hani fast food'unu sürekli söylemediğiniz sürece ama hani birçok hareketiniz takip ediliyor. Burada da şey dengesi çok önemli gene. Hani dediğim gibi sadece böyle bir güç kullanımı yani yasak kardeşim demesi versus ya da bunun karşısına olan bu yasak. Çünkü bak bunu yaparsan yanındakine senin bu COVID-19'u geçirme şansın var, geçirme olanağın var. Yanındakine hasta etme olanağın ya da yanındakinin seni hasta etme olanağı var. Hani bu yasaklar aslında senin ve senin sevdiklerinin iyiliği için. Dolayısıyla şeffaf komünikasyon olmadan, detaylı, şeffaf, empatik komünikasyon, iletişim olmadan otorite de belli bir yere kadar çalışıyor. Otorite ne zaman çalışıyor? Çin zaten otoriter bir ülkeydi. Pandemi öncesi de otoriter. Yani Çin'in komünizmden, yani şimdi hala ismi komünizm, hani sosyalist falan, ama aslında bal gibi de yıllardır kapitalist sisteme geçti. Ama son derece otoriter bir kapitalizmle geçti. Yani işte çok ağır çalışma koşulları, çok ucuz maaşlar, sıfıra yakın iş güvencesi, etnik gruplara yapılan baskılar, zaten otoriter bir rejimde insanlar boyun eğmeye ve statükoya, otoriteyle alıştırılmışken, dolayısıyla pandemide bu katmerlendi. Ama biz diyemeyiz ki bu her zaman böyle işleyecek. Yani şu anda, yani ben dünyanın büyük ve zaten pandemideki krizler de farklı şeylere yol açabilir. Dünyanın büyük bir politik, ekonomik, zaten ekonomik kriz geldi ama politik bir krizin eşiğinde olduğunu da düşünüyorum. İnsanların yeni yeni dayanışma pratikleri, yeni yeni diğer kanunlukları, yeni yeni nasıl yenebilecekleri, bu yani pandemi yenmek için farklı sosyal oluşumlara gideceklerini de düşünüyorum. Ve belki bu benim polyanacılığım, bilemiyorum. Otoriterlik ve popülist otoriter rejimlerinde bu pandemi yani sonlarına doğru bir parça daha sorgulanabileceğini ve insanların bir parça daha demokratik platformlara özleminin umarım artacağını düşünüyorum.
Az vaktimiz kaldı. Salgın yönetiminde şeffaflık ve bilimsellik önemi çok vurgulanan iki kavram oldular ki bu yayında da sık sık bunları konuştuk. Bakabileceğimiz bu konudaki bir diğer örnek Almanya. Şimdi oradaki o bilimsellik ve şeffaflıktan bir nebze diğer ülkelere göre daha az şüphe edildiği açık. Ama Almanya nasıl yönetti salgını bunlar ışığında? Ona bakalım. Çünkü orada da mesela maske takmayı reddeden ciddi eylemler yapan gruplar oldu. O ülkeyi nasıl görüyoruz bunlar bağlamında? Cevabınızın da kısa olmasını rica edeyim, yavaştan toplayalım.
Tabii ki. Yani şöyle, o zaman kısa bir cevap vereyim. YouTube'da da var zaten. Lütfen, yani bu, hani bu konuları merak edenler, Angela Merkel'in Noel'den hemen önce, böyle 15 Aralık falan gibi bir zaman, Noel pazarlarının neden kalkması gerektiği konusundaki konuşmasına baksınlar. Muhteşem, yani bence siyaset bilimi dersi gibi. Biliyorsunuz yani Noel Hristiyan aleminin en önemli bayramı ve Noel pazarları bir ritüel, yani bir gelenek. Almanların işte sıcak şarap içip birazcık rahatladıkları, sosyalleştikleri, alışveriş sevdikleri için yaptıkları bir gelenek. Yani Merkel şey diyor, yani ben de çok severim pazarları. Ben de çok üzülerek çok zor bu kararı verdim. Ama kalabalıktan dolayı, soğukların artmasından, hastalıkların artmasından dolayı maalesef kapatmak zorundayız. Yani burada hani hem bilgiye, beyine hitap var, hem de Almanların kalbine, ki bu zor bir şey, hitap var. Dolayısıyla yani orada onun mimikleri, kullandığı kelimeler, jestleri hani siyaset bilimi dersi olarak okutulmalı. Yani burada şunu anlıyoruz, yani hem etkin bir iletişim var, hani tepeden inme, yasak bu, bir çıkanı işte şu kadar ceza gibi değil, nedenini açıklayarak ve duygulara hitap ederek bir iletişim var. Hem de ya benim kendi yeğenim de Almanya'da okuduğu için biliyorum, müthiş bir hızlı karar verme, etkin karar verme, müthiş bir bilim insanlarına sürekli danışarak karar verme durumu var. Yani işte benim yeğenimin okulu açılıyor ama hemen bir case görüldüğünde, yani bir hastalık görüldüğünde hemen araştırılıyor, filyasyon çalışmaları yapılıyor, yanında kim oturuyordu, hangi öğrenciyle konuştu falan. Ve hani birkaç kişi artması durumunda ya da yani bir durum söz konusu olduğunda hemen online'a geçiyor. Yani çok hızlı karar verilebiliyor. Çok etkin o kararlar uygulanabiliyor. Ve dediğiniz gibi tabii orada da özgürlük tartışmaları var. Ama orada tabii... Çok fazla özellikle yazın mesela kalabalık göllere girildi, kalabalık partiler yapıldı. Yani Almanya'nın bir de Türkiye'ye de bir avantajı var Türkiye'ye karşı. Nüfus yoğunluğu bizim kadar değil. Dolayısıyla açık havada geçmesi, maskesiz de olsanız daha küçük bir ihtimal. Tabii ki bir ihtimal. Ama hani orada hem sağlık iletişimi daha etkin kuruldu, hem de korku ve arzular bir parça daha iyi, hızlı yönetildi. Tabii Angela Merkel'in büyük bir başarı da bilim insanlarıyla, bilim kurumlarıyla son derece, kendi de bir bilim kadını olduğu için son derece uyum içerisinde çalışması oldu. Yani o üç ayak toplum, politikacılar ve sağlıkçılar çok çok güzel bir uyum içinde çalıştı.
Ya ama yine de bu eylemlerin varlığı ve maske takmayı reddeden kişilerin olması belki bir parça da %100 bir sağlık iletişiminin de bir şekilde işe yarayamayacağına dair bir kanıt oluyor. Ama evet, daha mı iyi? Daha iyi diye düşünüyorum siz anlattığınız.
Evet, her zaman ulaşamayacağımız bir kesim olacak zaten. %100 sağlık iletişim pek olamıyor maalesef.
Bunlardan hareketle şunu sorarak toparlayayım. Biraz bahsettiniz ama en etkin sağlık iletişiminin püf noktası nedir? Yani kalbe ve beyne hitap edip açıklamak mıdır? Nasıl yapılır? En iyi kimler yapıyor bunu? Bunu konuşarak kapatalım.
Çok güzel. Yani zaten Türkiye'de hep konuşulan ve hiç yapılmayan bir şey var. Hep işte transdisipliner, bu bilimler akademisi için de tabii çok önemli. Transdisipliner diyoruz, interdisipliner diyoruz. Her konferans böyle diyor ama hani sosyal bilimciler şuradan böyle bakıyor, tıp bilimcileri böyle bakıyor. Farklı perspektifler, ortak çalışma çok az. Dolayısıyla doğru bir bilim politikası, doğru bir hastalık yönetimi, pandemi yönetimi, sosyal bilimcileri, Nüket Varlık gibi çok kıymetli tıp tarihçilerini, tıp felsefecilerini, tıp etiği çalışanları içermekle olur ve sağlık çalışanlarının etkin bir şekilde hem siyaset bilimcilerle, hem sağlık politikaları uygulayan, yapan kişilerle, hem de sosyal bilimcilerle bir araya gelerek farklı perspektiflerin, hani paralel bir şekilde, iki yaş çocuklarının paralel oynaması gibi paralel bir şekilde değil, birbirleriyle perspektiflerini harmanlayarak doğru bir politika, korku ve arzuların nasıl doğru yönetileceği konusunda birlikte karar vererek olur. Yani bu aktörlerin bir araya gelmesi. Burada mesela 1980'lerde İngiltere'de ilk HIV AIDS'in çıkmasıyla yine benzer bir panik. Nedir bu virüs? Nasıl bulaşır? Bilinmezken mesela oradaki doktorlar ve sağlık politikaları uygulayıcıları ve yapıcıları hasta ve hasta yakınlarıyla ilk zamanlar 83-86 arası özellikle hasta ve hasta yakınlarıyla çok yakından çalışıyorlar. Hastalar günlük tutuyor. Hasta yakınları yardım ediyor. İlk semptomları onlar anlatıyorlar ve hastalığın nasıl geliştiği konusunda sağlık çalışanlarına çok büyük veriler veriyorlar. Çok önemli. Burada da aynısı olması lazım. COVID yakın hastaları, COVID-19 hastaları ve yakınlarıyla da beraber çalışması sağlık çalışanlarının, sadece onlara tepeden bilgi değil, onların da deneyimlerini içselleştirmeleri ve semptomları bu şekilde gidermeye çalışmaları lazım. Yani aktörler arası etkin iletişim ve birbirlerinin perspektifini, sahiplerini çok iyi anlayarak olması lazım. İnterdisipliner ve transdisipliner bir bakış açısıyla muhakkak ki.
Salgın çok şey öğretti. Daha da öğreneceğimiz çok şey var gibi gözüküyor ama çok keyifli bir sohbet oldu. Şimdilik burada kapatalım. Çok teşekkürler Ayşecan Terzioğlu. Çok sağ olun.
Ben çok teşekkür ederim Şükran Hanım. Çok çok sevgiler. İyi akşamlar.
İyi akşamlar diliyoruz. Bilim Akademisi ile birlikte düzenlediğimiz Meraklısı'nda bilimin bu bölümünde koronavirüs salgını sürecinde etkin sağlık iletişimi üzerine konuştuk. Salgını nasıl geçiriyoruz? Geçirdik dememeliyim. Ayşecan Hanım'ın da uyarısıyla birlikte aslında salgın, pandemi hala devam ediyor. Her ne kadar biz normalleştirsek de tehlike bütün dünya için sürüyor. Bunu da hatırlayarak nasıl bir salgın dönemi geçiriyoruz ve etkin sağlık iletişimi nasıl sağlanır, bunu konuştuk. Sabancı Üniversitesi'nden Kültürel Çalışmalar ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayşecan Terzioğlu'na ağırladık. Merakısını bilim her salı akşamı saat 8'de yayında. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.